18. ayrım, sayfa 179. Kaçarak yaşamanın ne olduğunu Nasır kadar Jean da bilirdi. Beyrut Çağdaş Sanat Galerisi'nin kapısından girdiğinde asabının o kadar bozulmasının nedeni bu yapışkan bilgiydi. Galeri, Başkan Hariri'nin öldürülmesinden sonra çekilmiş fotoğraflardan, videolardan bir enstalasyon sergiliyordu. Sanatçımız 2005'in Mart ayında destekçilerinin Suriye'nin öldürdüğüne kesin inandığı, suikaste kurban giden Hariri için yapılan gösterileri, Beyrut'ta olay sonrası yaşanan siyasi gerginliği ve ayrışmayı anlatmak için kullanıyordu. Hiçbir açıklama yoktu ama sergiyi gören her Beyrutlu bilirdi ki olaydan sonra ülke kesin bir biçimde ikiye bölünmüş, Batı yanlısı, liberal, üst orta ve orta sınıf Lübnan bayrağını kendilerine simge yaparak sürmekte olan Suriye işgalinin bitmesini 14 Mart'ta yaptıkları gösterilerle istemiş, Suriye'den destek alan Hizbullah ise 8 Mart'ta aynı yerde, yani Şehitler Meydanı'nda bir gösteri düzenleyerek karşı bir siyasi kamp oluşturmuştu. 14 Martçılar Hizbullah'ın başlarını durmadan İsrail'le belaya soktuğunu düşünüyor, 8 Martçılar ise genel olarak zenginlerin ülkeyi İsrail'e, Amerikan yanlısı muktedirlere satabileceğine inanıyordu. Peki bu durumun Jean'la ne ilgisi vardı ki? Şimdi niye midesi bulanıyor fotoğraflara bakarken? Niye aniden kusacak gibi? Koşarak "Tuvalet şu tarafta mı?" Ağzına dolan kusmu klozete boşalttıktan sonra bileceğiz biz. O zaten biliyor, hatırlıyor. O gecelerden birinde gösteriler sürerken her iki tarafta destekçilerinin 1,5 milyon kişi olduğunu söyleyip diğer tarafı televizyon kameralarını zoom in, zoom out yaptırarak çokmuş gibi göstermekle suçlarken geç bir saatte Suriyelilere karşı Hristiyan mahallelerinde yükselen öfke sadece bir gazete haberi olmaktan çıkmıştı. Hristiyan Lübnan Kuvvetleri grubundan motorla gelen üç genç, Jetavi Hastanesi'ne varmadan önceki karanlık dönemeçte Marwan'ı dövüyordu. Jean, arabasının arka camına yapıştırdığı Lübnan bayrağıyla Suriye karşıtı 14 Martçıların gösterisinden dönüyordu. Suriye bu ülkeden artık gitmeliydi ama Marwan kalmalıydı. Fakat şimdi burada bu gençleri durdurmak... Marwan arabayı gördü. Yerde kafasını korumaya çalışan dirsekleri arasından Jean'ın gözlerini buldu gözleri. Sırtına tekmeleri yedikçe sarsılıyordu görüntü ama gözleri Jean'ın gözlerinden ayrılmıyordu. Direksiyonda kaldı Jean. Korktu. Marwan'ı değil... Bir Suriyeli'yi kurtarmaktan korktu. Uzadıkça uzadı korkusu, Marwan artık ses çıkarmamaya başladığında mütereddit oldu tekmeler. Giderek birbirine bakmaya başladı dövenler. Tek bir kişiyi birlikte dövenler birbirine bakmaya başladığında kendilerine gelmeye başlarlar. Jean tereddütü gördüğünde açtı kapısını. Yavaş. Marwan bu yavaşlığı gördü. Jean onun gördüğünü gördü. Yavaş yavaş yürüdü olay yerine. Dövenler gülerek vazgeçtiler dövmekten korkarak. Jean'ın ayakkabıları Marwan'ın yüzünün önünde durduğunda gitmişlerdi. Eğildi Jean. Yüzü Marwan'ın yüzünün önünde. Güldü Marwan. Kötü güldü. Jean'da bir gülme tereddütü, ağzı açıldı. O zaman tam ağzının ortasına Marwan kan tükürdü. İşte Jean o akşam sanatçımızın Beyrut toplumunda var olan sınıfsal, etnik, dinsel, kimliksel ve siyasi, temsilsel krizi anlatmaya çalıştığı çalışmasına bakarken bu yüzden kustu. Ağzında kan tadı vardı. Ağzında meni tadı vardı. Marwan'ınki. Çok sarhoş olunan, çok haşhaş içilen bir gecede, İki erkek arasındaki sarılmanın nerede başka bir şeye dönüştüğünü, iki erkek de düşünmek istemezse, ertesi sabah içlerinden birinin hiç hatırlamak istemeyeceği şeyler olabilir. ertesi sabah bir başkası kendini ve aşkın ne olduğunu anlayabilir. İkisine olan buydu. Marwan kendine, Jean siyasetine, sınıfına, Suriye'ye olan nefretine ve hayatı boyunca sürdürdüğü yalanına ihanet etmişti. Çok kustu. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Marwan'la Jean arasında olup bitenler, Beyrut'taki siyasi hadiselerle son derece ilişkiliydi. Olması gerektiği gibi olmayan sadece Jean değildi. Ermeni palyaço Setanik'te kimlik meselesi bakımından benim diyen akademisyenin iflahını kesebilirdi. Hikayenin başladığı sabah kapılarına vuran arkadaşları Wissam'la ikisini kampa götürmeye gelmişti. Burjel Barajneh mülteci kampında Filistinli çocuklar için yaptıkları gösteride başlarına gelen şu olay Setanik'in durumunu açıklayabilirdi. İtalyanlara anlatmaya çalışmam büyük hata tatlım. Adamlar eyvah teröristlerin ortasına düştük diye öyle bir gözlerini belerttiler ki dünya üzerindeki en iyi palyaço makyajı bile onları bu kadar acayip gösteremezdi. Elleri belinde Wissam'ın lafının bitmesini bekleyen Setanik kafasından dev yeşil peruğunu çıkarıp sinirle karavanın içindeki kostüm yığınının üzerine fırlattı. Kırmızı puanlı şapşal yaka ceketinin iç cebinden bir paket sigara çıkardı ve ilk nefesi burnundan vermeye kalkınca kırmızı plastik burnunun içi dumanla dolup gözlerini yaşarttı. "Of, bu buruna o kadar alıştım ki sigara içerken çıkarmayı unutuyorum, lanet olsun. Ayrıca Wissam Habibi, sen niye bu kadar neşelendin ki bu olaydan?" Wissam'ın kafasındaki saksı dolusu plastik çiçek gülerken sallandı. "Kızım, ben Filistinliyim. Anlaşılmama doktorasını doğuştan veriyorlar bize. Ama senin gibi bir manyağın Hizbullah'ın meşruiyetini İtalyanlara anlatırken ki trajedisini izlemek benim için bile yeni ufuklar açtı. Tebrik ederim." Palyaço ağzının kırmızı boyalı yayvanlığı Wissam'ı olduğundan daha alaycı, bir telaşla lastiğiyle birlikte tepesine kaldırdığı kırmızı burnu Setanik'i olduğundan daha çaresiz gösteriyordu. "Herif anlamıyor ki, terör örgütüymüş. Ye bakalım tepene İsrail bombalarını, görürüm senin terör örgütünü. Sen dua et de adam senin ismini ona buna Hizbullahçı diye verip başını belaya sokmasın Avrupa'da." "He, Avrupa'da büyük palyaço Setanik'in politik eğilimlerini merak ediyordu." Boğuluyor gibi yakasını çekiştirdi. "Of, bu memleketin en sıcak yeri mülteci kampları mıdır nedir?" Setanik ceketinin yakalarını açtı, palyaço postallarını çıkarıp ayağıyla kenara itti ve Wissam'ın yanına sıcak karavanın içindeki kostüm yığınının üzerine attı kendini. Sırt üstü uzandı. "Cigaralık var mı?" Wissam kafasındaki saksının içinden bir cigaralık çıkardı, yaktı ve daha ilk nefeste yine kendi kendine güldü. "Bilhassa bayıldığım şeyi söylüyorum. Sesi çizip tanıdınız mı? Bu ne demek şimdi? Adam niye Hizbullah üyesi tanısın?" Setanik yorgun güldü. "Of, ne bileyim. Bu Avrupalıları bir kere olsun Beyrut'a, hayır Dahya'ya getirmek istiyorum. Sana söylüyorum, Birleşmiş Milletler şöyle bir uygulama başlatmalı. İnsan değişim programı. Çok konuşanları alacaksın derhal savaş alanına. Iraklıları, Bekadakileri, Gazze'lileri de göndereceksin Lozan'a, Stockholm'e." "Setanik şekerim, ben güç bela katliamlardan sıyırmış Filistinlilerimin Stockholm ellerinde sıkıntıdan ölmesine onay veremem. Kusura bakma, bizimkiler 2 günde sıkıntıdan geberirler orada." Ot derhal etkisini gösterdi ve kostümlerin arasında sağa sola yuvarlanarak, karınlarını tutarak gülmeye başladılar. İlk Setanik durdu. "Gerçekten anlamalarını istiyorum. Yani direnişe, Filistinli çocuklara gösteri yapmaya gelen palyaçolar anlamayacak da kim anlayacak? Anlamaları lazım. Biz anlatmayacağız da kim anlatacak?" Wissam yeni bir gülme sarsıntısına kapıldı. "Evet güzelim, bu hırsla Hizbullah'ın direnişçi palyaço birlikleri başkumandanı olarak görüyorum seni." Aklında oluşan fotoğraflar çoğaldıkça nefesi tutula tutula gülüyordu Wissam. "Evet, Nasrallah ve sen sahnedesiniz. Dahye'deki Neydi o futbol sahasının adı? Ha evet, Mağlap Arai'nin tam ortasındasınız. Ve Nasrallah kalabalığın içinden seni çağırıyor. Direnişin muhterem dostu, kardeşimiz Setenik'in Dünya Palyaçolar platformunda gösterdiği gayret, alkışlar filan, sen de kırmızı burnunla. Setenik Vissam'ın hayalinde çizdiği görüntüleri gördü ve gülme krizine tutuldu. Kahkahadan nefesi tutulurken kesik kesik cümle kurmaya çalışıyordu. Yalnız, yalnız bir sorun var. Bir tane mi? Karşılıklı kahkahalar arasında gözleri yaşararak kostümlerin üzerinde iki büklüm gülerken konuştular. Bir sorun var, o da şu. Şiiler gülmeyi pek sevmiyor. Baksana, belki güleni de güldüreni de sevmiyorlardır. Benimkisi Habibi, karşılıksız bir aşk, anladın mı? Vissam, Setanik'i sözlü olarak durduramadığı için omuzundan tuttu ve kendi kahkahasına sancılı bir ara verip burnundan kükreyerek konuştu. Bunu hepimiz biliyoruz, Setanik şekerim. Evinin duvarındaki Nasrallah posterlerini başka türlü nasıl açıklayabiliriz ki? Of Allah'ım, popstar posteri asan kızlar gibi. Bu kez omuzdan tutmak suretiyle araya girme sırası Setanik'teydi. Ve fakat Hizbullah'ın Lübnan'a uyum çabaları sırasında beni kullanabilecekleri kesin. Neşeli Hizbullah kanadı. Of, karnım ağrıdı ya. Neşeli Hizbullah ordusunun bir neferi olabilirim yani. Vissam yanaklarını tutuyor ve kendini durdurmaya çalışırken gözleri dolu dolu konuşuyordu. Evet evet, alternatif aşura. Artık kendilerini zincirle dövmediklerine göre biraz daha ileri gidip, ah yanaklarım ağrıdı, konuşamıyorum. Aşurayı lightlaştırdıklarına göre, çocuklara şehitliğin faziletlerini anlattıkları o acayiplikler yerine palyaço gösterileri düzenleyebilirsin. Bak işte şekerim, bu Hizbullah'ın imajını hakikaten değiştirir. Kendilerinden geçmek üzerelerdi ki karavanın kapısı telaşlı bir palyaço tarafından açıldı. Hey Vissam, bana bak, hazırlanın. İtalyan herif sıcaktan mı içtiği sudan mı ne anlamadım, bayıldı. Sahneye yeniden siz çıkacaksınız. Vissam ve Setanik bir an gözlerini açıp birbirlerine bakıp önü alınamayacak yeni bir kahkaha krizine girdiler. Vissam gülmekten ezilen, boğulan, kısılan sesiyle mıyırdadı. Setanik, yavrum, seni kesinlikle Nasrallah'a tavsiye etmeliyiz. Yarım saatlik konuşmayla İtalyan palyaçoyu bayıltabildiğine göre Beyaz Saray'daki palyaçolara bir nutuk çeksen Hizbullah'ı terörist listesinden çıkarırlar. Ne dersin tatlım? Setanik'in durdurmaya çalıştığı kahkahası burnundan sümük olarak fışkırdı. Tamam yeter Vissam, gidip adamı ayıltmalıyız. Sonra Hizbullah'ın üstüne kalır bu palyaço vahşeti. Ayrıca Vissam artık neye güldüğünü de unutmuş, debelenmeye devam etti kostümlerin üstünde. Ayrıca Habibi, ben ciddiyim. Hizbullah üyesi olacağım. Vissam kahkahasının kalan yarısını aniden yuttu. Setanik, gerçekten mi? Hizbullah'a ancak Şiilerin üye olabileceğini bilen hiç kimsenin ciddiye almayacağı ve bir palyaço olması itibarıyla zaten pek iler tutar yanı olmayan bu genç Ermeni kadınının sözlerinden çok kalbinin ciddiye alınması gerektiğini onu tanıyan herkes bilirdi. Zeynep Hanım'ın ve ekmek ağacının sırrını bilen tek insan olmasının nedeni de buydu. Olay şöyle gerçekleşmişti. Her sabah dallarına ekmek torbaları asılan portakal ağacının adı zaman içinde ekmek ağacına dönüşmüş, insanlar sokaktaki bir evin ya da dükkanın yerini tarif ederken ekmek ağacının yanında ya da ekmek ağacının tam karşısında gibi cümleler kurmaya alışmışlardı. Zeynep Hanım, durgun evinin içine vuran güneşte dumanı kıvrıla kıvrıla çoğalan sigarasıyla gün boyunca ara sıra pencereden gizlice ekmeklerin durumunu kontrol ederdi. Torbaların kaçı gitmiş, kaçı kalmış, sayardı. Yoksullar kaplumbağalar gibi demişti bir kez. Hareket ettiklerini hiç görmezsin. Hep sen bakmazken ekmeklerini alıp ortadan yok olurlar. Yoksullardan böyle tuhaf bir alayla bahsetmesine rağmen pencereden endişeyle ekmekleri ve ekmekleri alanları izlemesine bir türlü anlam veremediği için bir gün asabı bozuk yüzünü aldırmadan sormuştu Setanik. Zeynep Hanım, niye ekmeklerinizi insanlara doğrudan vermiyorsunuz? Saçları kadar korkunç kaşlarının altından bakıp, onlara dokunmak istemiyorum diye tıslamıştı takma dişlerinin arasından. Setenik'in bir anda tiksindiği bu Zeynep Hanım, aynı günün gecesinde vakit gece yarısını çoktan geçtikten sonra Setenik'in kapısında kendi yaptığı bir şişe vişne likörüyle belirmiş ve konuşmak zorundayız demişti. Sadece kendisi konuştuğu için Zeynep Hanım'ın ağzından aynen aktarıyoruz. Batı'da yoksullar zenginlerden nefret edebilir. Ama doğuda yoksullar kendilerini zenginlerin küçük kardeşi zannederler. Öfkelenseler bile söylemezler. Yoksullar batıda söyler, doğuda kendi kendilerine söylenirler. Ben benden nefret hakkı olmayanın minnetini istemiyorum. Tiksiniyorum çünkü. Herkese onurlu bir yoksullukta eşitleme hayalimizden geriye bu kaldı. Bu zavallılığımızdan tiksiniyorum. Bu yüzden dokunmak istemiyorum onlara. Bir kez dokundum ve pişmanım. Kendi evimle onlarınki arasında melez bir hayat kurmuştum. 90'lardaydı. Sovyetler yıkılmıştı ve dünyayı kurtaramayacağım için Aşrafiye mahallesinin yoksullarını kurtarıyordum. Değiştirmeye başaramadıkları dünyaya küsmeyi hakları sayan arkadaşlarımı da örgütlüyordum. Yeni yoksulları beğenmiyorlardı. Eskisi gibi değildi yoksullar onlara göre. Oysa eskisi gibi olmayan bizdik. İhtiyarlarken kireçlenmiştik. Eskiden onları kurtarmaya çalışırken onların da bizi yoksulluğun şiiriyle beslediklerini unuttuğumuz için yeni yoksulların tıpkı eskisi gibi olduğunu göremiyorduk. Onlara bunları anlatamayacağıma göre sadece paralarını alıyordum. Birinin çocuğu için burs parası, ötekinin hastası için doktor parası, birikinin sakat kardeşi için tekerlekli sandalye parası, daha ötekinin kışın ısınması için kömür. Para ve mallarla büyük bir kampanyaya dönüşmüştüm tek başıma. Sonra bir gün dünya için tek çözüm olduğuna inanmaya başladığım bu iyilik makinesine yoksul bir kadın çomak soktu. Zeynep Hanım, vişne likörünün etkisiyle giderek bölük pörçük anlatmaya başladığı, sonlara doğru ise kendi cümlesinin ortasında uyuyakaldığı, Setanik'in bu yüzden kısmen bildiği ekmek ağacı buluşuna yol açan hadise şu şekilde cereyan etmişti. Sayıh ailesi, şu anda adlarını kendilerinin de hatırlamadığı bir dizi insana rüşvet vererek, Amerikan Üniversitesi'nin yanından inen merdivenlerin bittiği yerde, inşaatların arasındaki henüz sahibi tarafından geri istenmemiş küçük bir arazide, söktükleri reklam panolarıyla bir ev yapmışlardı. Coca-Cola sağ olsun, Beka Vadisi'nden gelen ailenin kıpkırmızı tenekeden bir evi olmuştu Beyrut'ta. Üç küçücük, minnacık çocuk, bitkin bir hayalet gibi kendini oradan oraya atan köpekleriyle oynuyorlardı bahçede. Köpek, bu zavallı çocukların tek neşesi olduğunu bilir gibi peygamber sabrı gösteriyor, mıncıklanmaya karşı hiç ses çıkarmıyor, çocukların acı bilmeyen insafının önünde neredeyse baygın yatıyordu. Tenekeler içinde bir asma, bir de zeytin ağacı vardı. Betonun üzerinde inşaatlardan kazılıp alınan, biriktirilen, toprakta kısa zamanda bir muz ağacı büyütülmüştü. Evin hanımı, herkesin nicedir anlattığı, nicedir beklediği Zeynep hanımefendinin geldiğini görüp, Koka'nın ağasından dışarı çıktığında, yüzü umuttan darmadağındı. Hiçbir şeysiz insanlar, umutlanınca ağızları burunları bir tarafa kaçar. Kadının yüzü de öyle, umut ve hayal kırıklığı korkusuyla güzelleşti. Zeynep Hanım diye sordu bağırarak. Zeynep Hanım da başını evet demek için sallar sallamaz koşup geldi. Karşı karşıya durduklarında tereddüte düştü, sustu. Bir anda oldu bütün bunlar ve alıp Zeynep Hanım'ın elini iki elinin arasına, Ne yapacağını bilemediğinden oldu muhakkak. Öptü. Zeynep Hanım uykulu hıçkırıkları arasında sadece "Etim kum olsun, kül küf olsun, dökülsün, kopsun, koptuğu yerden bir şey büyümesin, elimden tiksindim, anladın mı?" diyebildiği için satanik olayı çok az bir yanılma payıyla tahmin edebilmişti. Zeynep Hanım yüzü giderek bir ihtiyar erkeğe benzemiş uyurken satanik ona bakmış, uyandığında uyuduğunu unutmuş ve ayılmış olarak bağırarak şöyle demişti. "Onların ekmekleri çöplerin yanında. Çöp yiyorlar aslında. Ama onlara bunu anlatamayacak kadar bitkinim. Yaşlandım artık. Hem söyle bana, ihtiyar olmayıp genç olsam ne yapacağım? İnsanların çöpten topladığı ekmeği de elinden almak ister gibiyiz. Solcuları öyle görüyorlar. Onlara diyoruz ki, koy o ekmeği geri. Biz sana daha onurlu, daha eşit ekmek vaat ediyoruz. Niye inansın? İnsanlık tarihinde bir kere bile eşit dağıtılmış mı bu ekmek? Dağıtanı sağ bırakmışlar mı? Niye bu acayip hayal için yiyebildiği ekmeği bıraksın? Ne yapıyorlar şimdi? Şu Müslümanlara dikkat et. Hiç eşitlik demezler. Onlar adalet ister. Ne olduğunu Allah bilir. Adalet istiyorlar durmadan. Eşitlik isteyemezler çünkü eşitlik isterlerse ekmek meselesi çıkar ortaya. Dikkat et, sadece adaletten bahsederler. Niye? Nasıl bir adalet? Kimse söylemiyor bunu. Ama kitapları var. Allah kahretsin ki kitapları var. Allah'ın kitabı. Eskiden bizim de bir kitabımız vardı. Gerçek şudur satanik, kitabı olan kazanır. Ve bir kahkaha attı Zeynep Hanım. Manasız. Hiç değilse bizim sakallı onlarınkinden daha sevimliydi. Galiba Marx'tan ve mollalardan bahsediyordu. Jetavi Hastanesi'nin yanından inen yokuştaki apartmanda bir daha kimseye anlatılmayan, iki kişiden başka kimsenin bilmediği tek sır bu değildi. Nasır'ın kendini Marwan'a borçlu hissetmesi aslında epey sıkıntılı bir durumdu. Zira bir insanı herkesin korkulu rüyası olan Suriye gizli servisi muhabarattan kurtarmış olmak, hiç değilse işgal bittikten sonra pek de söylenip övünülecek bir şey değildi. Böyle konular ancak Marwan'ın yeraltı dairesinde konuşulabilirdi. Bu yüzden Nasır gece geç saatte ağzı sigaradan çamur gibi bundan bir yıl kadar önce Marwan'ın dairesine inmişti. Son çare olarak.